Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Kötük. Bir Konuşmamız Gerek podcastinde tekrar birlikteyiz.
Doğru söyledim
çünkü 21 günün daha 9. günündeyim. Podcast üzerine çalışıyorum. Bilinçaltıma önemli kodlamalar gönderiyorum. Bunun podcast olduğuyla ilgili. Çünkü karşınızda arkadaşım karşınızda olamaz. Bak yine programa doğru akışa gitti ama neyse benim karşımda İsyankar Deniz.
Merhabalar herkese.
Böyle adın isyankar kalacak mı dersin?
Kalacak bence.
Bence isyana doğru olabilir. Aralarda sen böyle bir isyan diye şarkı mı
söylüyorsun? Karakterimle uyumlu karakterimle bir sıfat doğru olduğunu düşünüyorum.
Evet. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Biz iyiyiz. Aynı devam ediyoruz hayatımıza. Çok güzel yorumlar geliyor. Haftada iki tane yapsanız aslında, bir tane böyle önemli konuları bahsetseniz, sonra bir tanesinde de geyik yapsanız diye DM'den mesajlar alıyoruz. Yalan, aslında hiçbir şey almıyoruz. Şizofreniz. Kendi kendimize burada eğliyoruz.
Eğleniyoruz.
Kimse bizi dinlemiyor aslında. Ama böyle kendi kendimize ünlü tribüne girdik.
Herkes bizi dinliyor.
Herkes bizi dinliyor tribüne girdik. Bizim de problemlerimiz var. O yüzden. Yoksa.
Çözmeye çalışıyoruz işte.
Burada kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz kurban psikolojisini anlattıktan sonra bu hafta kaygıya, kaygı bozukluklarına geldik. Yani bunu konuşmak istedik. Ve bu aslında bize neler yapıyor, bunu deneyimlerimizin üzerinden insanlara tekrardan anlatmaya karar verdik. Dediğim gibi deliyiz çünkü. Kendi problemlerimizi böyle podcast üzerinden anlatıyoruz. Mutluyuz ama kendi içimizde.
Sadece bizim problemimiz değildir ya. Herkesin kaygı sıkıntısı vardır bence.
Oo, tüylerim diken diken oldu. İlk defa bana hak verdi şu an.
Evet.
Şu an bana hak verdi.
Olacak,
ortak
olacak.
Noktada bir yerde buluşuyoruz Allah'ım. İnşallah. Hadi bakalım.
Sen bozma.
Allah'ım sen bozma. Arkadaşlar bu hafta kaygıdan bahsedeceğiz. Kaygı bozuklukları nelerdir? Nasıl oluyor? Bunun için neler yapmamız gerekiyor? 4 hafta boyunca bahsetmemiz gereken konuyu kaygı olarak seçtik. Çünkü İstanbul'da yaşayıp, hatta dünyada yaşayıp, yani İstanbul'da kodlamayayım da İstanbul ama yine bir gergin.
Büyük şehirde yaşayıp
büyük şehrin biraz gerginliği daha, evet, daha büyük kaygı ve strese kesinlikle yol açıyor insanda. Yani her şeyi dakik yapma hali.
Bir kaosun içinde sürüklenme hali. Yani
bu dışarıya gittiğimiz zaman da İstanbul'da yaşadığımız belli oluyor bence. Çünkü rahat değiliz biz İstanbul'da yaşayanlar. Yani bir gerginiz. Çok enteresan, bu sene tatildeyken kahve söyledik, plajdayız. 40 dakika geçti, getirmiyor. Yani bunu getirmesi gerekiyor aslında. Bu 40 dakika vermişim yani, artık 40 dakika olmuş.
Fazla bile verilmiş.
Yani sonuç olarak maksimum 15 dakika beklenebilir diye düşünüyorum. Hani o da mutfak kalabalıktı, oydu falan diye. Hani o da verdiğim timing. Yani zaman bu, 40 dakika geçti. Sonra adamı çağırdım, dedim ki 40 dakika oldu. Hala dedim Türk kahvesini getirmediniz ya. İstanbullusun sen.
Ne alakası var dedim.
Düzgün
servis bekliyorum
ya. Yani. Ne alakası var dedim ya, sinirlerim bozuldu. Gerginsin dedi ondan. Rahatlığa bak.
Yani.
Bu evet, ve Ege'nin gevşekliği var ya hani, böyle Akdeniz'in böyle hani sahil kasabasında yaşamanın verdiği bir rahatlık vardır.
Ne olacak, tabii ne buçuk olacak saat beklersin. Ne olacak?
Ne olacak? Hallettik gari. Deyip kahveyi verdi. Ama yani hani böyle.
Sen tabii.
Ben tabii yani sinirlen güldüm. Bir de babama diyor ki sen İstanbul'da değilsin ama diyor.
Onda sıkıntı yok.
Adam sakin de onu oradan. Çok iyi değil mi? Ona göre doğru alıyor. Yani benim mesela kaygılarımı hemen hissetti sağ olsun. O stres
büyük şehir insanısın.
Büyük
sen.
Şehir insanısın ya. Bu acelecilik olmaz.
Yedin etiketi.
Çünkü doğru, yani hani 4 saat sonra getireceğin zaman gülerek karşılamanı bekliyor. Onun için dünya öyle bir yer. Ama biz tabii İstanbul'da yaşayanlar olarak ya da stres içerisinde yaşayan insanlar olarak öyle çok kolay nefes alamıyoruz. Çünkü kaygı dediğimiz şey aslında bizim stresli hallerimizin, yani strese karşı vücudumuzun verdiği doğal tepkiler. Geleceğe karşı duyduğumuz korkularımız ve endişelerimiz aslında. Yani tabii bu kaygının içerisinde yine ego devreye giriyor. Çünkü ego şu anla asla ilgilenmediği için sürekli bizi geleceğe ittiriyor ya da geçmişe ittiriyor. Ve biz orada sürekli kendimizi nereye konumlandıracağımızı, başımıza ne geleceğini öncesinde bilme haline. Yani hatta çünkü düşünmeye, mesela işe başlayacağımız, işimizin ilk gününü düşündüğümüz andaki o gerginlik ya da birinin önünde konuşma yapacağımız zamanki
sunum yani, gerginliği.
Evet, mesela onlar işte hep kaygıya iten şeyler. Tabii bu itilme halinin içerisinde bu aşırıya gidiyorsa ve uzun süreli olup yaşamamızı zorlaştırıyorsa, İşte bu durum, bu kaygı, kaygı bozukluklarına yol açıyor ve beraberinde getiriyor kaygı bozukluklarını. Diğer adı anksiyete işte bu. Anksiyete tutuyor ve çevrede ya da kendi vücudunda belli uyarıları tehlike olarak alıp, tehdit olarak yorumlayıp bu anksiyeteyi yani kontrol edilemeyen o sıkıntı vücutta
patlıyor.
Patlıyor oluyor ve anksiyete oluyor.
Panik çünkü atak da aynı şekilde galiba bir tık değil mi? Aynen öyle.
Korku, endişe, gerginlik sonucunda davranış biçimi bozuklukları da yol açıyor. Yani her konuyu yanlış anlıyor. Buradaki en büyük örneklerden bir şey olabilir. Bir film vardı ya, Hababam sınıfında Perren Kutman oynuyordu. Al sana Dilber Duda. Hatırladın mı? Ya, İşte bak, evet. Bu kaygı bozukluğu, evet. Ya endişe, çünkü onunla ilgili bir şey olduğunu düşünüyordu. Ya herkesin ona aşık olduğunu ve herkesin onunla birlikte olma isteğini düşündüğü için bir kaygı yaratıyordu ve Dilber Dudağı alır mısınız dediği zaman ne demek istiyorsun sen? İşte bu çok iyi bir örnek
kendi
bence.
Kendini hallenme.
Kendi kendini halleniyordu. Ya böyle bir durum olmaz. Kişi kendini işte tehlike altında hissettiği noktalarda korkması ve aslında bir doğal bir tepkile, doğal bir içgüdü. Ama biz bu kendimizi korumak için aslında korkunun kullanılabilir hali çok önemli. Ama sadece kullanılabilir hali ve bu korkunun içerisinde kalıyorsak bu korku bizi hareketsizleştirebilir. Çünkü korku bizi hapseder yine ve o korkunun içerisinde kaldığımız için de eylemlerimiz yavaşlar ve biz kendimizi hareketsizleştiririz. İşte dışarıya çıktığımız zaman bir adam gelir de kapkaç yaparsa diye bunun korkusunu sürekli içimizde tuttuğumuzda ve bu korkunun içerisinde kaldığımız zaman dışarıdaki yaşam biçimimiz bozulur. Aslında tam da şu an pandeminin bizde yarattığı kaygı bozukluğuyla doğru orantılı. Elbet ki pandemi var, insanlar bu virüsten dolayı ölüyor, korunaklı bir yerde kalmamız gerekiyor, dikkat etmeliyiz. Maskesiz çıkmamalıyız, dezenfektan sürekli olmalı. Bunlara dikkat etmeliyiz. Ama bunun içerisinde kalıp yaşadığımız zaman da işte orada kaygı bozukluğu.
Öldüm mü, ölüyor muyum, hasta mıyım, ateşim mi çıktı, evet. Vücudum mu kırıldı, evet,
sürekli
falan
mesela
diye
o zaman etrafımızda vardır bizim de.
Ya, isim vermiyoruz tabii.
İsim vermiyoruz ama sürekli atlattığını ve korona olduğunu düşünen arkadaşlarımıza selam olsun burada. Nasıl bir yalnızlık, nasıl bir sevgisizlik.
Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Anlatabiliyor
muyum? Yani test parasını tatile giderdiniz.
Evet. Daha iyi gelirdi.
Daha iyi gelirdi. Yani tabii işte bu aslında kontrol edemediği bir şey olduğu için bu kaygının içerisine giriyor ve kaygı bozukluğu, panik yaratıyor kendinde. Acaba virüs mü bana? Abi ya, sen korunduğun takdirde ve o kalabalığın içerisinde kendini koruduğunda zaten virüs olmayacak. Yani doktorlar da bunu söylüyor. Kendinizi koruyun. Artık daha dikkatli yaşamak zorundayız yani.
Bir de aslında yani hasta olsa daha az yorulurdu büyük ihtimalle. Evet. Atlatırdı geçerdi. Her gün hastaymış gibi yaşamak insanı çok pis etkiliyor yani.
Aynen öyle. Tam da işte bu kaygı bozukluğu dediğimiz şeyin içerisinde bu. Bizi bu alanın içerisinde tutuyor ve bizi panik haline getiriyor. Tabii korku duygusal ve fizyolojik olarak bir tepki aslında. Yani bu korku ve bu vücudun tehdit altında kaç ya da savaş tepkisi korku. Ya kaçarsın ya savaşırsın. Şimdi bu kaçma ve savaşmanın içerisinde yok saymaya başladığın noktada işte orada müthiş bir hapishane yaratıyorsun.
Mesela nasıl yok saymaya başlıyorsun?
Ya yok.
Neyi yok sayıyorsun?
Mesela neyi yok sayıyorsun? Yok hayır yok böyle bir şey. Niye gelsin ki? Bana niye köpek ısırsın ki sokakta şimdi? Hmm. Ben o yüzden ondan dolayı dışarı çıkmamazlık etmiyorum ki ben.
Ha, anladım. Tamam.
Yok saymaya çalışıyorum.
Yapıyorsun aslında ama onunla değil o.
Evet, ama içine girmiş. Anladın mı? Ödü kopuyor. Anladım. Ama yok saydığını zannediyorum.
Şey gibi mesela, ben aldatıldım bir önceki ilişkimde. Ben bundan sonra hiç ilişki koymayacağım. Ondan değil ki. Yok, kadınlara güvenmiyorum.
Aynen öyle. Öyle bir durum var. Yani benim niye olsun ki öyle? Hmm. Ama o sesteki ince çatallaşma, hani o korku vardır. Yok saymak hali de mesela orada. Yani yok saydığın noktada aslında içinde durduğun nokta. Yok saymıyorsun yani.
Hiçbir şeyde çözemediğin nokta aslında.
Savaştığın nokta aslında biraz seni başarıya götüren, evet, bir zorlu bir süreç. Yüzleşme ve o halin içerisinde kalmak. Yani bununla savaşmak gerek. Yani savaşmak gerek derken de bunu hınçla yapmamak gerek. Yani bunun farkında oluyor ve bunun içerisine girmiyor olmak lazım. Evet, bir korku geldiği zaman, bir endişe geldiği zaman, hani geçen podcastlerde de bahsettik ya, arketiplerimiz, alt kişiliklerimiz diye. İşte o alt kişilikler geldiği zaman onu özgür bırakın ya. Hani bir telkin cümlesi söyleyin. Evet, senin farkındayım. Seni duyuyorum. Çok haklısın. Sokağa çıktığımız zaman korona olabiliriz ya da köpek bizi ısırabilir. Evet.
Ama
ya şu an ben seninle bunu, bu korkunun için ya, yani müsait değilim. Başka zaman konuşalım mı deyin. Çıkın.
Şimdi değil.
Aynen. Yani nasıl bir arkadaşınızla buluşmak istemediğiniz zaman kendi içinizdeki korku ya da kusura bakma ya, şu an ben müsait değilim, başka zaman konuşalım gibi bir telkin cümlesi verin. Yani neyse o. Çünkü işte biz o sese kendimizi teslim ettiğimiz için de savaşamıyoruz. Yok da sayamıyoruz ama yok saydığımızı düşünüyoruz. İşte anksiyete oluşturuyor bu korku. Yani anksiyete de bu gelecekte olabilecek tehditleri düşündürtüyor bize. İşte köpek ısırırsa ya da hırsız çantamı çalarsa, korona olursa ve bunlara karşı duyduğumuz, düşündüğümüz, ya burası insan zihni çok değişik bir yer ya, yani her
durduramıyorsun
ve bunu düşünmekten de alamıyor olabilirsin bazen kendini. Bu çünkü çok sıkıntılı bir yer. Yani hani bunun içerisine girdiğin zaman yine tabii ki de bu korkuyu nereden aldığın ve nasıl yaşadığın ortam koşulları çok sağlıyor. Ama tabii bunu bir yerde var ki bu korku, bu anksiyete, sokaktaki o köpek bu anksiyeteni tetikliyor.
Ya ısırıldan birini gördün, tabii, ya daha önce sen ısırıldın, ya çok alakasız bir hikaye dinledin. Bir şeyden dolayı yani o korku.
Aynen. Yani anksiyete işte gelecekteki gelen tepkilere kaçmak. Yani önceden o tehlikeleri sezdiğini düşünüp kaçmak. Ve sonrasında bu anksiyete insanı panik haline getiriyor. Ve panik vücudunda stresli de böyle ve tehlikeli, yani aşırı heyecanlı hale geldiği zaman vücudun verdiği normal tepkilerin dışında bir tepkiler. Yani panik aşırı duygusal davranışlar ve fiziksel korku ve tepki aslında. Yani bir anda heyecanlanıyor.
Ellerin terliyor. Titriyorsun.
Evet ve kalbin hızlı atmaya başlıyor falan ve kontrol gidiyor. Asıl cümle bu.
Anksiyete varken sen değil.
Aynen. Ve ya kronikleşiyor işte bu. Neden biliyor musun Deniz? Senin en sevdiğin konuyu biliyorum.
Hadi. Neden?
Bunların sebebi ne biliyor musun? Kontrolcülük. Kontrolcülük eşittir nedir biliyor musun Deniz'ciğim?
Çok güzel bir şeydir aslında, değil mi?
Hayır, değildir. O kontrolcülüğün tam karşılığı tanrıcılıktır. Anlatamıyorum. Çünkü kontrol etmeye çalışıyoruz. Bir kontrol mekanizması var. Çocuğunuzu kontrol etmeye çalışıyorsunuz, işinizi kontrol etmeye çalışıyorsunuz, evinizi, kocanızı, annenizi, babanızı, her şeyi. Kontrol etmeye çalıştığınız her şey yıkılıyor. Kontrol edemezsiniz. Biz kontrol edebiliriz. Dozunda bir kontroldür. Ha, bu kontrol nedir? Bir eviniz vardır, evinizin geçimini sağlıyorsunuzdur. Bunlar pozitif kontrollerdir. Yani birey olarak verilen koşullar içerisinde kendinizi ayakta tutabilmek, kendi işinize sahip çıkabilmek, sağlığınıza, buradaki pozitif kontrollerin içerisinde kalıyor olmak lazım. Bunun aşırısına kaçtığınız zaman bu sizde kaygı oluşturuyor.
Kaygı getiriyor.
Panik atak oluşturuyor.
Nasıl aşırı ya, mesela? Nasıl bileceğim onun aşırı olup olmadığını? Benim için işimi kontrol etmek mesela bir zorunluluk.
İşi kontrol edebilirsin ama bu işin kontrolünün içerisindeki bu kontrol etme hali sende bir kaygıya yaratıyorsa, bir panik yapıyorsa, bir anksiyete yaratıyorsa orada geçmiş olsun. Anlatabiliyor muyum? Olacaktır. aksilik elbet ki olacak. Yani her şey mükemmel olamaz. Önce bununla yüzleşmek lazım. Yani bozukluklar olabilir, sıkıntılar çıkabilir ve bu sıkıntıların çıktığı hal içinde senin tepkilerin daha sakin olmalı, çözümsel olmalı. Yani sinir krizleri geçirmemek, çıldırmamak lazım. Çünkü hayatın büyük bir döngüsü var ve büyük bir matematiği var. Dönüşebilir her şey, değişebilir. Bugün biz bu konuyu konuşuyoruz ve haftaya çekmeyebiliriz mesela. Bu bir olarak kalır kaygı ve devam olmuyor. Kalır. Yani çünkü bunu kontrol edemeyiz. Anlatabiliyor muyum?
Hayat.
Hayat deyip evet yani bunun ne olacağını bilemeyiz. Ve bilemediğimiz için de çok da böyle kontrolün içerisinde tutmamak lazım. İşte ama mesele işte kontrol dedi. Neleri kontrol? Mesela eşini kontrol ediyor. Ne yaptı?
Nerede?
Ya fotoğraf at. Fotoğraf at. Ne yapıyorsun? Niye onunla görüştünüz? Niye o adamla hiç alkol aldın? Niye yemeğe gittiniz? Ne yaptınız? Kesin de o adamı aldatır.
Kontrol eden.
Kontrol eden. Kadın o adamı kontrol ediyor ya. O kontrol. Adam da kesin gider yani. Gitme halidir.
Sıkılır yani.
Sıkılır. Yani mesela adam kontrol eder. Kadını. Ne yapıyorsun?
Giyme.
Sen giyme. Niye onunla gittin ki? Yani bunu kontrol edip kendinizi böyle bir sıkıntı çemberi oluşturmamak lazım. Çünkü o çok sıkıcı ya.
O bence karşındakiyle ilgili değil, direkt olarak seninle ilgili.
Evet.
O seni aldatma potansiyeline sahip diye yapmıyorsun onu. Senin aynen kendine güvenin yok diye yapıyorsun. Aynen. Senin bir sıkıntın var diye yapıyorsun.
Evet.
Yani. Onu çöz önce kendine.
Aynen öyle. Çünkü kendine güvenmediğin takdirde karşı tarafa da güvenemiyorsun.
Kimseye güvenmiyorsun.
Evet. İşte kontrol etmeye çalışıyorsun. Çünkü Tanrı'ya güven, Allah'a güvenmiyorsun en başta. Hiç sisteme
ateistler
güvenmiyorsun.
Ateistler yine öldü.
Evet. Başta uçak sallandığı zaman hepsi Fatih'e akıyor. Anladın mı? Hepsi Allahçı oluyor. Türbülansa girince bak uçakta herkes kireç gibi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Tabii. Herkes orada bir dua indiriyor yani, anladın mı? O yüzden onlara da selam olsun. Güven de oraya getirtiyor işte. Çünkü kendine de güven yok. Yani insanın kendine olan güveniyle Tanrı'ya olan güveni doğru orantılı işliyor. Ve o halin içerisinde kontrol edemezsin. Ne verirse o odur. Verdiği kadardır. Tabii bu çok ciddi bir olgunlaşma, tekamül süreci.
Bir teslimiyet yani süreci tabii.
Yani orada başına geliyorsa. Ya mesela şöyle düşünsene. Hayırlısı neyse o olsun diyor mesela.
O da biraz fazla rahatlık gibi geliyor bana.
Fazla rahatlık ve o cümle çok çok ulvi bir cümle. Yani hayırlısı olsun. Bunun içerisinde durabilmek yürek ister. Belki onun, belki çocuğunun ölmesi hayırlı. Ya anladın mı? Ve bunu diliyorsun sen. Ve sonrasında ölünce de isyan ediyorsun. Ya kurduğun cümleyi önce bileceğim. Anlatabiliyor muyum? Yani işte burada ne var biliyor musun? Teslimiyet var. Bilinç olarak buna kireç gibi oldu.
Şey sorusu geliyor tabii ya. Bunun nesi hayırlı olabilir ki?
Hayırlı. Belki yaşasaydı orada kötü mü olacaktı? Sen ona bakacaktın çocuğa. Çocuğa orada baktın süreç içerisinde.
Bambaşka acılar çekecekti.
Acılar çekecektin. Çocuğunu orada şeyde görecektin. Her gün acı çekerken dışarıda onun yaşıtları sokakta evlendi. Çoluğa çocuğa kaşırışırken o orada bir yatağın içerisinde mahkum kalacaktı. Yaşamak mı hayırlı? Yani değil bazen. Anlatabiliyor muyum? Yani ölüm daha hayırlı bir yere geliyor belki. Yani sakat yaşamasındansa. Ama bunu bilemiyoruz mesela. Diyor ki o cümleyi de söyle, hayırlısı olsun. Öyle hayırlısı olsun derken altının teslimiyetini bilin. Çünkü orada kontrol yok o cümlenin içerisinde. Çünkü kontrol olduğu zaman olmuyor. Kaygı geliyor işte. Panik geliyor. Kontrol etmenin içerisinde sürekli güvensizlik var. Ve tanrıcılık oyunu var. Ben bunu yaparım dedikçe hiçbir şey yapılmıyor. Olmuyor. Düzen bozuluyor. Çünkü Tanrı diyor ki ben buradayım. Tam koronada olduğu gibi. Kontrol edebiliyor musun?
Selam.
Selam korona. Ya tam bunu, tam bu mesele bu. Kaygı da bununla doğru orantılı. Yani kontrol edemeyeceğimizi önce idrak etmemiz gerekiyor galiba. Anksiyete.
Ya o da bir noktada bence kendine insanın kaldırabileceğinden daha fazla yük yüklemesi. Yani mesela işte çok fazla etrafımda öyle insan var. Patron ya da işte o işi o kurmuş ya da en iyisini o biliyor işle ilgili. Altında da çalışan insanlar var. Delege etmiyor, iş vermiyor mesela. Sen evet bunu yap demiyor çünkü en iyisini o yapar ve yapabilir. Başkasına vereceğime ben yaparım abi boş ver daha iyi olur ben yaparsam bir de onu mu kontrol etmeye zaman harcayacağım diyor. Diyor, alıyor bütün işleri. Ondan sonra bir patlıyor, hiçbir şey yapamayacak hale geliyor mesela. 6 ay işler harika, kontrol çünkü, full kontrol. Sonra bir bakıyor, yazı yazamayacak duruma gelmiş. Ya da ne bileyim, işi hiç yapamayacak duruma gelmiş. Bittin, tamam. Geçmiş olsun.
Evet.
Al sana anksiyete.
Aynen öyle. Yani kontrol etmemek lazım. Hmm. Ya kontrol ettiğin nokta... çok gülünç bir noktaya geliyor insan. Yani kontrol edemeyeceğimiz birçok şey var. Şimdi buradan insanlar da yanlış da anlayabilir. Yani kontrol nasıl olacak ki o zaman diye hani linç haline
nasıl olacak nasıl linç yeriz diye düşünüp ona karşı.
Evet, onlar mesela nasıl itiraz da edecektir çünkü. Nasıl yani kolay bir şey mi kontrol etme geldi sen kontrol et.
Full saldım her şeyi oturdum evde o zaman.
Ha, öyle bir şey yani öyle o. Bir spiritüel dangalaklıktan bahsetmiyoruz. Onlar ne yapıyor acaba ya meleklerle ganişiyorlar mı? Evine mesaj göndericiler sonra. Burada mı?
Anladın mı? Onlar... Alınıyor mu mesajlarınız?
Evet. 3 podcaster onlara hiç şey etmiyor spiritüel dangalaklar.
Bırak onları bir süre. Kabullendik
evet.
Onları.
Evet kabullendik. Çünkü mesela onlar da öyle bir dangalaklıktan bahsetmiyorum kontrolün içerisinde. Bıraktım abi ben hiçbir şey yapmıyorum. Para bana gelecekse gelecektir. Ya sen çaba sarf etmeden öyle bir kontrolsüzlükten ve teslimiyetten bahsetmiyorum. Dışarı çıktığınız andaki... büyük resmin matematiğini kontrol edemezsiniz. Öyle bir matematikten bahsediyorum. Yani vücudunuzda olan septomları kontrol edemezsiniz. Yani duygularınızı bazılarını kontrol edebilirsiniz, bazılarını edemezsiniz. Hastalıklar üretir mesela. Bu mekanizmayı kontrol edemeyeceğinizi fark ettiğiniz anda panik atak oluyorsunuz zaten. Ben ölüyor muyum diyor. Ölüyor muyum diyor. Kalbim hızlı hızlı çarpmaya başlıyor diyor. Çünkü vücudundaki organın sesini çok rahat duyabiliyor. Perde kalkıyor. İşte yine orada Tanrım var. Diyor ki ben buradayım diyor. El sallıyor kuluna. Ben buradayım diyor. Gel bak. Ya çünkü kontrol edemezsin kalbin ritmini. Anlatabiliyor muyum? Onu duyduğun noktada da yaşamın da nefes alıp verdiğin mekanizmayı da fark ettiğin anda aslında bu kontrolcüler çok ciddi bir farkındalık sahibi bence.
Nasıl?
Yani kontrol etmeye çalıştıkları her şey aslında farkındalıklarından geliyor. Yani kendi içlerindeki tanrısallığı bulup teslimiyeti yaratsalar bu panik atak olmayacaklar. Kendi tanrılığını ve kendi cennetini yaratacak aslında. Ama savaş halinde. Ben bunu böyle yapacağım.
Hayır. Benim istediğim gibi olacak. Evet. Ben yaparım.
Evet. Düzene teslim olmakla birlikte kendi tanrıçalığını ilan edebilir. Önce teslim olmak gerekir. Yani aydınlanma dediğimiz şey var olan bilgileri kabul edip sonra kendi bilgimizi yarattığımız zaman aydınlanmış bir insan oluruz. Aydınlanma bu. Hani çocukken babam bana tokat atmıştı. Demek ki ben bu yüzden ilişkilerimdeki güvensizliği yaşıyorum. Bu bir aydınlanma değil. Arkadaşlar çok özür dilerim.
Ne bu?
Bu bir fark etme hali. Anlatabiliyor muyum? Yani sebep sonuç ilişkisini buluyorsun. Ben bunların hepsini çözümledim ve aydınlandım. Hayır aydınlanmadım. Hala gerginsin ve anksiyetelerin var. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir aydınlanma
yok.
Bu durumu yok. Yani çünkü bu hal de böyle. Yani evrenin matematiğini, yaşamın matematiğini, Allah'ı, işte enerjiyi neyse ilk önce bunu kabul etmek lazım. Bu kabulün içerisinde durmak lazım ve kontrol etmemek lazım. Bu kontrollüğün içerisinde edeple durduktan sonra sen kendi bilgini yaratırsın. Kendi bilgini yarattığın noktada da kendine yeni bir düzen yarattığında bu bir aydınlanma halidir. Kendi yöntemini bulmuşsundur aslında. İşleyen bir şey, sistem yani makinenin bir parçası olmuşsundur artık. Ve o vida makineyi çalıştırır hale gelir. Aydınlanma da böyle bir şeydir. Büyük bir makine olarak düşünürsen, o kendini o makinenin bir parçası haline getirirsen, o zaman o makine sensiz çalışamaz.
Sen de mutlu olursun. Evet. Ve yaptığın şeyle huzur bulursun.
Ve üretim olur. Üretirsin. Ve sen o zaman aydınlanmış ve bir parça haline gelirsin. Aydınlanma böyle bir şey.
Ama önce bir makineyi gör.
Evet. Anlatabiliyor muyum? İlk önce makineyi reddedip, reddedip ben yeni bir makine yaratacağım. Hayır. Sen... Önce var olan makineyi kabul edeceksin. O makinenin bir parçası olduğunu kabul edeceksin. Sonra onunla birlikte bütün haline geldiğin vakitte, yani makine işleyebilir hale geldiği zaman senin o parçan başka makineler için de kullanılabilir hale gelecek. Bu da senin marifetini açığa çıkartmış olacak. Yani o aydınlanmanın içerisinde şarkılar yazabilirsin, resimler yapabilirsin, üretebilirsin. Üretkenliğe getirir. bu kabul.
Mutluluğa da getiriyor.
Aynen öyle. Ama işte bunun temelinde kontrolsüzlük var. Yani bilinçli bir kontrol etmeme hali var. Kendini tanıma hali var. Farkındalık hali var. Ama bu kontrolün içerisinden çıkmazsak orada panik var. Anksiyete var.
Şey gibi yani önüne bir şey geliyor. Kötü bir şey mesela atıyorum senin için. O anda istemediğin bir şey ama onunla savaşmak bu nasıl böyle olur falan diye evet. Böyle cam bardak kırmak yerine.
Kesinlikle.
Bak, tamam abi bu böyle oldu. Bakayım ben buna niye böyle oldu. İşte bu yüzden oldu galiba. Şimdi bunun içinden nasıl çıkabiliriz ki acaba? Çıkamazsak nasıl en az zararlı atlatabiliriz ya da neyse. Yani onu kontrol etmeye çalışmak en azından.
Evet.
Hani delirmek değil yani.
Aynen öyle. Var olan durumların içerisinde çözüm üretiyor olmak ve o çözümü bulup o çözümle birlikte yeni bir şey üretiyor olmak, kontrolcü oluyor olmak demek değil arkadaşlar. Kontrolü bırak dediğimiz nokta burası değil. Yani bu sizi kontrolcü yapmıyor. Bu krizi çözmenize sebep oluyor. Kontrolcülük daha başka bir yerde. Yani mesela diyelim ki sevgiliniz arkadaşlarıyla yemeğe gidecek. Niye gidiyorsun ki o yemeğe?
Niye neden? Gitmesin ki niye? O yemeğe?
İşte tam, tam karşılığı o ama. Hayır niye gidiyorsun? Ne oluyor? Ne yapacaksınız orada? Ne yapacaksınız? Ya sana ne? Çok basit. Sana ne? Sana ne? Ne yapacaksa yapacak. Yani zaten onun senden gitmesinden korkuyorsan
yandın.
Sakın ilişki kurma. Sakın. Çünkü orada büyük bir enerji kaybı var. Yani demek ki sen bütün enerjini, yaşam enerjini ondan alıyorsun. Ve onun arkadaşlarıyla yemeğe gidiyor olması seni panik haline getiriyorsa ve kaygıya itiyorsa ve anksiyete yaratıyorsa o aşk değil ha. Vallahi bak. Yani sen onu aşk zannediyor olabilirsin de bak gerçekten aşk öyle bir şey değil. Değil. Yani gerçekten değil.
Bir de sana yazık yani.
Yazık. Ve ilişkilerin, bunun üzerine ilişkiler kurulamaz zaten. Kurulmuyordu, ilerlemiyordu. Ve birçok üzüntüye sebep oluyor. Bir sürü zaman kaybına yol açıyor aslında. Yani zamanı kaybediyorsun, üretimini kaybediyorsun.
Hiçbir şey de değerli bir şey yani
evet,
o zaman.
Yani böyle boş boş oturuyor da olabilirsin yani anın içerisinde üretmeden. Üretmemek de zaten aslında kaygıya ve kontrolcülüğe iten yerlerden birisi Deniz'ciğim. Nasıl ki üretmediğin nokta şu, zihin eğer boşta kalıyorsa yani uğraşacak hiçbir şey yoksa zihnin geçmiş olsun.
Tam olarak akşam yatmadan önceki zihinden bahsediyorsun bence.
Evet,
gece
evet.
Uyutmayan anksiyeteler.
Tabii. Gün içerisinde de mesela işi gücü yoksa yani kendinle bir meşguliyeti yoksa bu meşguliyette kalamıyorsa zaten kendi cehenneminde. Sürekli düşünüyor. Ne yapacak ki? O bana bunu dediydi. Keşke o zaman şurada şunu yapsaydım. Bunu böyle yapabilseydim. Annemler de bana şöyle demişlerdi. Keşke şunu şöyle yapsaydım. Bak bu tekrardan annemler bana böyle yapabilir. Kardeşim bana böyle yapabilir. Düşüncesi.
Çıkamadığın bir...
Çıkamadı. Çünkü evde oturuyor. Orası. Sabah kahvaltıyı yapıyor. Makineye bulaşıkları diziyor. Dizdikten sonra televizyonu açıyor. Kahve yapıyor. Ne yapacak?
Düşünecek.
Ne yapacak? O da çok haklı. Ne yapacak? Düşünecek tabii. Yok ki. Yani hani o halin içerisinden çıkma yöntemini bilmiyor. Kızamazsın ki.
Meşgale yok.
Meşgale yok. Hiç. Orada onun içerisine giriyor.
Akşam olmuş.
Akşam
olmuş.
Akşam eve geliyorlar. Size ne? Siz benim bütün gün evde ne yaptım? Bilmiyoruz. Çünkü sen bütün gün evde nasıl bir labirent kuruyorsan zihninde deliriyorsun. Biz akşama kadar senin delirdiğini nereden bilelim? Biz bakıyoruz bu nasıl delirdi sessiz sedasız diyoruz. Hani sabah gidiyoruz akşam geliyoruz. Aa bir baktık delirmiş. Çünkü ama o gün boyu kendi içinde bir mahkeme kuruyor evin içerisinde. Zihinde kendini yargılıyor. O ona hüküm giydiriyor. Buna verecek diyor. İlahi adalet diyor. Allah diyor. Çok büyük diyor. Onun diyor cezasını verecek diyor. Şöyle olacak diyor. Böyle olacak diyor. Bana böyle demişlerdi. Şöyle demişlerdi falan filan diyor. Çok yazık. Çok üzülüyorum.
Peki bir şey soracağım. Bu biraz şey gibi algılandı. Algılanabilir ya da en azından.
Yani sen algılanmıyorsan evde... algılanmıştır hocam lütfen. Ha. Yani lütfen.
Sadece evde oturan ve işi olmayan aslında ev kadını dediğimiz ya da işte biraz daha ha. Böyle üniversiteden sonra iş bulmaya çalışan öğrenci gibi. Yani devamlı evde olan insan. Ama benim tanıdığım bir sürü anksiyete krizi geçiren, panik ataklarla tabii. Uykularından uyanan üst düzey yönetici
var
sıfatında hakikaten sabah 6'dan akşam 6'lara kadar hiç durmadan çalışan insan da var. Yani
evet.
Beyni devamlı işle meşgul olan aslında.
Evet, ama orası da işin içerisindeki hapishanede. Çok doğru. Hı. Çok iyi bir şey söyledin. Yani sadece evdekiler mi panik atak alıyor?
Birbirimizle
inanamıyorum. Ne kadar iyiyiz. Barış imza alıyor gibiyiz şu an. Müthiş bir şey oluyor aramızda. Vallahi böyle birbirimize gerçekten.
Kaygı bizim konumuz.
Evet ya, biz bir çok iyi bir uyum sağladık bu halde. Ya inanamıyorum ben de. Güzel. Şöyle çok doğru. Evde oturan akrabalarımız değil. Sadece kaygı yaşayan. Yani çalışırken de yaşıyor. Çünkü patron geliyor diyor ki ya bu işi almalıyız. Bu limiti doldurmalıyız. Sürekli ilerisiyle ilgili. Olursa maaşım düşer ya gider falan filan diye zihin evde oturanlar geçmişle ve ilgilenirken geçmişin panik atağını kendine tekrarlatıp yaşatırken kaygı haline sürükletirken ileride de bunu yaşayabilirim diye iş içerisindeki yaşayan da sürekli işiyle ilgili gelecekle ilgili bir kaygı üretiyor.
Hedef kaygısı.
Evet, çünkü yine ikisinde de aslında anda kalma yok, birisinde geçmiş, ikisinde de hedef var aslında. Hı-hı. Birisi geçmişi tutunarak hedeflerim İleride bunu yaşayabilirim diyor. Diğeri de olmamış bir şey ileride bunu yaşarsa ben nasıl olurum diye panik atak olurum diyor. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Hani böyle uzaktan bakınca inanılmaz bir konu. Yani çünkü insanın kendine yaptığı zararı kimse yapmıyor. Gerçekten. Yani neden böyle bir hale getiriyor? Yine işte o korkular devreye giriyor. Yani çünkü orada o patron da tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmiş. Okumuş, yokluk görmüş. Anlatabiliyor muyum? Yani onu kaybedersem diyor çoluğum çocuğum gider diyor. Ömür geçiyor, ölüp gidiyorsunuz. Hiçbir şeyi götüremeyeceğiz. Gerçekten mesele bu. Yani 2 metre beyaz bir kumaş, kefen. Bitti.
Ama niye o ölene o kadar nasıl keyif yaşayacak?
Yok, hiç parayla yaşamıyor. Yaşanmıyor işte. Anlatabiliyor muyum? Yaşanmıyor. Yani çünkü sürekli kaygıda, onun stresinden yaşamıyor. Onu yaşamak da nasip meselesi, o keyif. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ya uğraş. Ya hiçbir şeyin önemi yok aslında. Yani bunları bu kadar zihni yoğurmadan, kaygılanmadan, anksiyete haline getirmeden, panik atak geçirmeden de sahip olabiliriz. Hep dediğimiz
zaten
keyif.
Zaten daha da iyi sahip olursun büyük ihtimalle. Çünkü huzur içinde, evet, bir şeylere sahip olursun.
Kesinlikle. Ve bu ama bunu olabilmek için öncesinde işte güvenmek lazım. Kime güvenmek lazım? Allah'a güvenmek lazım. Yani çünkü seni al ya da bir enerjiye, sayın uçurum.
Sinirlenme, beni kontrol edemezsin.
Yok, ben seni kabul ediyorum. Asla sinirlenmedim. O bir nefes koçlarına selamdı. Yaptığım hareket. Nefesle ki çakralarımı açtım.
Bir şey gibiydi. İsyan gibiydi.
Asla değil. Karnıma baskı uyguladım. Ha diye yastığa vurdum. Nefesi sağlık. Nefes terapisiydi
çok
o.
Çok okey.
Hiç öyle asla sinirin sesi yoktu. Yok. Gergin değil.
İstanbul'lu musun sen?
İstanbul'da tam onun gibi. Asla gergin değil. Bir araya nefes aldık verdik.
Derin
nefes terapisi yaptık. O yüzden de nefes terapistlerine de selam olsun. Burada.
Şey yarıyormuş diyorlar.
Yaşıyor, evet. Lazım. Oksijen. Herkese kapıyı açar yani oksijenin olduğu yerde rahatlama her zaman vardır. Çünkü vücut kasılıyor. Nefes de doğru yerlere gittiği zaman vücutta bir rahatlama ve o blokajları açtığı söyleniyor. Köklü bir çözüm müdür? Orası tartışılır. Ama anlık bir rahatlama ve iyileşme için nefes
önemli bir şey.
Önemli bir şey. Doğru nefes alıyor olmak, diyaframa nefes alıyor olmak ve sürekli göğüste nefesi sıkıştırdığımız zaman zaten o da bizim vücudumuzda nefes alamadığımız için bizi kaygıya, paniğe çok iyi bağladı.
Güzel bağladı, çok iyi bağladı. Ben de bakıyordum gözünün içine nasıl nereye bağlayacaksın diye. Helal olsun. Beni şaşırtıyorsun.
O da bizde vücudumuzda. İnanılmaz. Nasıl? Gerçekten şaka bir yana. O da bizim vücudumuzdaki o baskılardan dolayı bizi zaten paniğe ve strese yol açıyor. Yani vücut zaten gergin olduğu için, nefes alamadığı için bir yerde. Deminki söylediğim gibi işte sen sinirlendiğimi düşündüğün noktada ben vücudumdaki o enerji alanlarını
içiyordum.
tam o noktada yine Allah'a güvene geliyordu. Yani o teslimiyete geliyordum. Kendine teslimiyete. Yani kendini teslimiyeti bulamadığın noktada kontrol etmeye başlıyorsun. Hı hı. Kontrol etmeye başladığın noktada aslında bir savaş açıyorsun. Ve bu savaş bana göre Tanrı'ya olan bir savaş.
Çok da kazanabileceğim bir savaş.
Hiçbir zaman değil yani sonu Spölex'le ya da Zanax'la bitebilir. Çok da hani...
Çok da zorlamamak lazım.
Çok da zorlamamak ve savaşmamak lazım. Çünkü doğanın içerisinde yolda yürürken bir köpek karşımıza çıkabilir. Ya da o kedi zarar vermez dediğimiz noktada köpek yerine kedi zarar verebilir. Bir akış var ve bu akışın içerisinde uyum sağlayabilmemiz için öncelikle teslim olmamız gerekiyor. O büyük resme, o makinenin içerisinde yer alabilmek için biz de kendimizin o makinenin bir parçası olduğunu görmeliyiz ve kontrol etmemeliyiz. Kontrol ettiğimiz her vakit Tanrı'ya baş kaldırmış oluyoruz. Diyoruz ki sen bu işi halledemeyeceksin, ben halledeyim. Ve Tanrı da diyor ki al bakalım hallet ve halledemiyoruz. Çünkü ilahi bir matematik vardır ve o ilahi matematiğin içerisinde kalınmadığı takdirde işlerin hepsi bozulur. Çünkü orada bir nasip meselesi vardır ve bir nasip bir meselesine gelen bir nasip bilinci vardır. Yani o da teslimiyetten geçer ve sonunda o teslimiyet olmadığın ve kontrol olduğu zaman kaygı bozuklukları, anksiyete, panik atak bir sürü şeyleri vardır.
İçinden çıkılamaz. Şey geliyor aklıma mesela örnek mesela deprem korkusu aslında bizim etrafımızda hani büyüğümüzde küçüğümüzde tabii bir şekilde çok var. Mesela ev arayan insan işte deprem yönetmeliğine uygun olsun aman evde depreme işte yakalanmayayım bilmem ne falan böyle delirerek böyle
işte mesela bu doğal afeti asla kontrol edemeyiz ve ne zaman olacağı
nerede
belli
olacağını olur bilemiyorsun ki evet. Evde yakalanacağın ne malum. Hiçbir ha tabii zaman ki gidip 150 senelik hık dese yıkılacak bir evin altına tabii ki girme aynen. Ama en iyisi hangisi falan diye böyle aylarca panik şey atak yaşamanın da manası yok. Metroda yakalanırsın, bambaşka aynen bir yerde yani yakalanırsın.
Kız kulesi hikayesi işte. Kız kulesini yaptırıyor, kızım ölmesin diye yılan giriyor aynen, öldürüyor. Aynen. Mesele bu. Yani senin orada zaten öleceksen ölürsün.
Ya manyakça kaderci olmaya da gerek,
gerek
yok.
Gerek yok ama kontrolünü edeceksin. Evet. Pozitif bir kontrol ama bunun içerisine girmeyeceksin. Çünkü kaygı bozukluğunda bir sürü türler oluşuyor. İşte yaygın anksiyete bozukluğu var. Obsesif konfesif bozukluklar oluşuyor. Travmatik stres bozukluğu oluyor. Ve onun içinde fobiler var. Klostrofobi gibi. Sosyal kaygı bozuklukları
bunların
oluşuyor.
Bunların hepsi aslında kaygıdan
panikata
geliyor.
Evet. Seçici konuşma bozukluklar oluşuyor falan. Ayrılma kaygısı bozukluğu. Beni terk eder mi? Yani sağlık sorununa bağlı kaygı bozuklukları oluyor. Vücudumda bir şey mi var?
Hastalığı
az. Yani bunlar işte tamamen kontrol edemeyeceğimiz şeyler. Kontrol edemeyeceğimiz şeyleri kontrol etmeye çalıştıkça bunlar bizde kaygıya yol açıyor. Bu kaygı ve kaygının içerisinde kalmamak için teslim olmak lazım. Kontrolde
peki,
oluyor.
Biraz böyle lazım. Aslında her podcast'in sonunda bir şekilde bir ödev ya da bir soru evet yapıyoruz ya kendime. Bir şekilde ben mesela akşam yatıyorum, gözümü kapatıyorum. Yarınki maili önceden hazırlasa mıydım?
Evet,
şimdi yarın atayım, 8:25'te kalkayım da ben onu atayım ama ona zamanım var mı? Bir de şimdi karşıya geçme trafiğine gireceğim, Allah kahretsin falan. Bir başlıyor pıt pıt pıt pıt pıt pıt 45 dakika. Böyle beynim zonklayana kadar mesela iş düşünürken buluyorum kendimi. Ve yani ondan sonra o 45 dakikaya üzülüyorum. Anladın mı? Ben bu 45 dakikada uyurdum. Ya da kalkıp bir mail daha atardım. Mal gibi şimdi ben niye kendime bunu yaptım ki diye.
Ya, inanılmaz
onun
ya.
Onun içinde kalıyorum.
Deniz iyi ki varsın bu kadar gereksiz şeyleri düşünüyor olma. Gerçekten bir mucizevi bir şey. Yani çünkü bunlar anlatabiliyor musun? Tam kurumsal dünyanın kaygılı zihni.
Tam o işte. Ki ben kurumsal iş yapmıyorum ama kendi işim yine de daha da evet kötü. Ben şey diyordum arkadaşlarıma şu an kurumsalda olan arkadaşlarıma kendi işimi yapmaya başladıktan sonra cumartesi pazarda çalıştığınızı yani kendi işi olanın cumartesi pazarda mail attığını söyleseydiniz ben dedim hiç girmezdim bu işe. Bu
evet
neresi
öyle de
yani
bir durum var evet. Beşten sonra da çalışabiliyorsun.
Her dakika çalışıyorsun. Her dakika çalışabiliyorsun. Hiçbir zaman bilgisayarını kapatmak gibi bir şeyin yok ki.
Evet, doğru. Evet senin için üzülüyorum.
Ben de kendimi üzülüyorum bu arada.
Gerçekten ama bunu nasıl değiştirebilirsin? Anda kalma hali var ya. Bunlar bu korkular ve bu kaygılar geldiği zaman ne yapıyorsun? Şu an mesela ne yapıyorsun? Serdar'ı dinleyen Deniz'sin. Bunda kal. Mesela hep bir şey sorma hali. Bir şey yapma hali. Anladın? Yatağa gitmişsin uyuyacaksın. Ya. Uyuyacağın zaman mailini düşünemezsin. Yani uyu orada. Ha tabii o kadar zihin o kadar dolu olduğu için bunu düşünüyor olman çok normal. Engelleyemiyorsun. Gün içerisinde de mesela sizinle ilgili bir kaygı geldiği zaman ve o anda kalamadığınız zaman durun ve ne yapıyorsunuz? Kahve içiyorum. Şu an kahve içen kişiyim. Burada kalın. Ve kendinize bunu tekrarlayın. Kendinizle konuşun. Kalemi tutan kişiyim şu an. Evet, kalemi aldım. İşimi yapacaktım. Konuşun. Ve bunu anlatabiliyor muyum? Kendi eyleminiz için. Çünkü o zaman zihin devreye girmeyecek.
Anladım.
Zihin devreye girdiği zihni farkına vardığınız için devreden çıkartıyorsunuz.
Başka bir farkındalığa odaklan yani.
Bununla ilgili mesela çok güzel bir kitap var. Kitabı önerelim. Şimdinin Gücü. Mesela Şimdinin Gücü'nü okumaya başlasınlar. Sonunda Şimdinin Gücü'nün uygulama kitabı var bir de. Akasha Yayınları. O çok işe yarayabilir. Çünkü orada bayağı böyle uygulamalı anlatıyor. Ne yapıyorsun? Evet. Şeye bakıyorum şu an. Çünkü söylemek lazım. Çünkü zihin. Hani bunu
bambaşka
bir yerde. Bilmiyor ki çiçeğe baktığını. Hani bu yolda yürürken mesela bakarsın ama tanıdığın birisi vardır, görmezsin. Çünkü zihin orada devrede gider. Susmadığı için de susturulamadığı için de bu seni alıyor ve yönetiyor ve götürüyor. Ez cümle toparlarsam kaygıya ve kaygı bozukluğuna girdiğimiz bu 4 haftalık süreç içerisinde
bismillah
dediğimiz noktada kaygı bozukluğu arkadaşlar ve kaygıya geldiğimiz noktanın en temelinde korku, panik, bir sürü şey ve en altında, yani formülün en altında kontrol geliyor. Kontrolün olduğu yerde kaygı var. Kaygının olduğu yerde güven hiçbir zaman yok. Güvenin olmadığı yerde de zaten bizler hiçbir zaman yokuz. Çünkü o zaman ruhumuzu bir yere teslim edemiyoruz. Teslim olamadığımız zaman da başarılı olamıyoruz. Başarılı olamayınca da mutlu olamıyoruz.
Yine aynı döngüye giriyorsun. Evet. Sonra yine kaygı geliyor.
Yine kaygı geliyor ve bir sürü halin içerisine geliyor. Zihninizi susturmak için, kendinizi güvenmek için, kendinizi kontrolünüzü bırakmak için kendinize uğraşlar bulun. Bir şeyler yapın. Yani bunu fark ettiğiniz noktada, evet, deminki dediğim örnek gibi ne yapıyorum ben? Serdar'ı dinleyen Deniz'im. Bunu kendinize hatırlatın. Veya sizin zihninizi susturan ve düşünmenizi alakoyan bir şey yapmanız lazım. Bunu bulun. O uğraş neyse. İşte seramik yapmak iyi geliyordur. Seramik yapın. Boyama yapmak iyi geliyordur. Bir şey yapın. Mesela resim yapmak iyidir. Resim yapın. Bir şeye başlayın ve sizin bir şey, yeni bir şey öğrenirken ki teslimiyetiniz, kontrolünüzü bırakmanız da doğru orantılı. Çünkü yeni bir şeye teslim olurken bilmediğiniz bir yer olduğu için kontrolü bırakırsınız karşı tarafa.
Orayla meşgul olursunuz.
Orayla meşgul olursunuz. Çünkü Tanrı'ya güvenmek de böyledir işte. Orası bilmediğiniz yerle ilgilenin. O zaman teslim olursunuz. Çünkü bilmiyorsunuz. Kendinizi bilmeye açın. Hayatla ilgili, sistemle ilgili, Allah'la ilgili, evrenle ilgili.
Öğrenin, fikir sahibi. Evet. Fikir sahibi.
Fikir sahibisiniz. Bilgi sahibi değilsiniz. Fikir sahibi olduğunuz için yargılıyorsunuz ve isyan ediyorsunuz. Bilgi sahibi olsanız isyan edemezsiniz. Bilgi sahibi olsanız zaten o alanın içerisinden çıkar, kendi bilginizi yaratırsınız ve aydınlanmış olursunuz. O yüzden fikir sahibi olmayın arkadaşlar, bilgi sahibi olun. Önce okuyun, önce araştırın, önce neyin ne olduğunu bilin. Sonra kendi aydınlanmanızı yaratırsınız. Bunun öncesinde de bu aydınlanma sürecine giderken de kontrolü bırakmanız gerekiyor. Kontrolü bırakabilmek için de dediğim gibi kendinizi yeni bir uğraşın içerisine atın. Bu uğraş için illa bir şey beklemeyin. Ha, şu ödemem gelecek de ondan sonra yapayım gibi bir şey değil. O uğraşı bulun. Siz uğraşa niyet edin. O uğraş sizi bulacaktır. Biz kaygı bozukluğunu konuşmaya devam edeceğiz. Bu girişimiz de kaygı bozukluğuyla alakalı. Ben Serdar Kötük. Bir Konuşmamız Gerek podcast'inin daha sonuna geldik ve arkadaşım İsyankar Deniz.
Bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii
çok güzel bir kapanış oluyordu ama.
Evet. Hadi bakalım.
Bunun devamında en güzeli bence şey oluyor. Dinleyenlerin ne konuda kaygı yaşadıklarını, neleri atlatamadıklarını ya da neyi merak ettiklerini sorması oluyor.
Kesinlikle.
O yüzden sorun, yazın.
Çok bence doğru.
Kesinlikle.
Evet. Deniz'in dediği gibi benim o muhteşem konuşmamı kapatırken
bir dakika
deyip araya girdi. İyi ki girdi. Çok doğru söyledi. Çünkü soru sorarsanız yani neyle ilgili kaygı yaşadığınızı sorarsanız biz 3. haftada yine konuğumuzla bunu nasıl çözümleyebiliriz? Ne yapabiliriz? Psikolojik olarak bunun başladığı yerler nelerdir? Bunları zaten tartışacağız. O yüzden sorularınızı sorun. Partmaktan.
Her soruyu ben soramıyorum arkadaşlar.
Evet.
Herkesin kaygısına ortak olamıyorum. O yüzden kesinlikle. Kaygılarınızı paylaşın.
Varsa bunu sayfada paylaştığınız zaman sorun. Biz bunun üzerine ne yapılabilir veya onunla ilgili ne olabilir tartışacağız. Biz tartışmaya devam edeceğiz. Yani tartışma da değil, konuşmaya devam edeceğiz. Biz kendi fark ettiğimizin üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Güzel bir konuşma oldu bence. Sen ne düşünüyorsun?
Gayet keyfim yerinde.
Çok şükür.
Kaygılı değilim.
Çok şükür. Yani Deniz'in de kaygılarının bittiği bir podcast'te tekrar mutlu görüşmek üzere diye ben bir panik oldum şu an çünkü beni kaygıya itti. Elim ayağım diye Deniz'in isyanının bittiği noktada ben neyle savaşacağım bilemiyorum, galiba tutunduğum yerde burasıydı benim. Anlatabiliyor muyum? Ben de bilinçaltımın kendi küçük oynadığı oyunlarla Deniz'in isyanı üzerinden kendimi inşa etmişim. Aman Allah'ım.
Bitince ne olacak?
Çok iyi. Bak kendime laf soktum.
Tabii. Müthiş. Vay, güzel,
çok
güzel,
sarkastik oldu.
Evet,
güzel. Ve arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı sorun. Sizi seviyoruz. Konuşmak güzel, keyifli. İnşallah görüneceğimiz zamanlar da gelecek be Deniz.
Hadi bakalım.
Allah'a emanet olun arkadaşlar.
Görüşürüz arkadaşlar.